Ayrım 42, sayfa 457. Yatak öğretmeni, Sujata Massey. Bölüm 40. Sorumlu. Cevap verebilir, hesap verebilir, bir şey için bir başkasına. Açıklama yapmakla yükümlü. B. Edimleri için ahlaken muktedir olan, akılcı davranma yeterliliği olan. Oxford İngilizce Sözlüğü, Cilt 8, 1933. İki saat sonra sessizce eve girdim. İçeriden rahatlatıcı bir sandal ağacı baharat ve çay kokusu geliyordu. Nihayet kahverengi karartma kağıtlarının kaldırıldığı, gece çiçeklenen ve içinden serin esintilerin geçtiği bahçeye bakan uzun pencereleriyle ne hoş bir evdi bu. İçeride lambalardan güzel halıların, malun ve gül ağacından yapılmış, pırıl pırıl cilalanmış mobilyaların üstüne yumuşak bir ışık düşüyordu. Burası kızımı buyur etmekten gurur duyacağım bir evdi eğer edebilirsem. Aman tanrım diye bağırdı Simon elinde bir kitapla kütüphaneden çıkarken. Korkunç görünüyorsun sevgilim, toplantıda neler oldu? Fazla bir şey olmadı, sakin bir toplantıydı. O günün büyük olayından bahsetmesi beni şaşırtmıştı. Hem toplantının hem de senlerin partisinin üstünden bir ömür geçmiş gibi geliyordu. Gelsene dedi elini kütüphaneye doğru sallayarak. Şombu hala dışarıda. Onun için cin limonları ben hazırlarım. Desapria parkında olan bitenlerin hepsini dinlemek istiyorum. Böyle ölü gibi göründüğüne göre bir şeyler olmuş olmalı. Hayır, gerçekten her şey gayet iyiydi. Yüzüm her zamanki olağan ifademi vermeye çalıştım. Çok güzel konuşmalar yapıldı ve hiçbir şiddet olayı olmadı. Neler söylediler diye sordu Simon içkileri hazırladığı tekerlekli sehpanın yanından. Son iki saatte hayatım o kadar dramatik bir şekilde değişmişti ki artık toplantıda kimin ne söylediğini hatırlamıyordum. Hatırlamaya çalışarak duraksadım. Bir kadın ina askeri konuştu ve tabii insanların mehru dediği Panditci de oradaydı. Güçlü bir lider olabilirdi o. Pek konuşmaya istekli değil gibisin dedi. Neden? Kabita'ya yardım etmek gerektiğini, bunun elime geçen en iyi şans olduğunu bilerek parmaklarımı büküp duruyordum. Aslında içime dert olan bir şey var ve bunun toplantıyla bir ilgisi yok. Ah sevgilim, affedersin, haydi anlat bana. Simon bana bir cin limon uzatarak kadife kanepede yanıma oturdu. Omzuna yaslanarak bugün toplantıda bir tanıdıkla çene çalarken kuzenimin her zaman hayran olduğum küçük kızı hakkında bir haber duydum. Kızın okula gitmesi gerekiyor ama bunun için paraları yokmuş. Onu Kalküta'da iyi bir okula göndermek istiyorum. Simon'ın yüzünde bir şefkat ifadesi belirmişti ama sonra gözleri kısıldı. Bunu sana kim söyledi? Bir kuzenim dedim çaresizce. Peki söz konusu bu çocuk kaç yaşında? Sanırım 7 civarında. O zaman 10 yıl artı üniversite, sesi de yüz ifadesi kadar gergindi. Seni okulu terk etmeye zorlayan insanlar için para ödeyeceğinin farkında mısın? 2 yıl evvel ziyarete gittiğinde sana çay bile vermeyen bir aile için. Şimdi Midnapore yolculuğum hakkında söylediğim yalanlara pişman olmuştum. Bu para aile için değil, sadece kızı okula göndermek için. Okul ücretini doğrudan okula veririm böylece. Simon başını iki yana salladı. Katı olmak istemiyorum ama bu konuda içimde kötü bir his var. Bence sana yalan söylüyorlar. Eğer kızı okutma sorumluluğunu alırsan ileriki yıllarda onun kardeşleri ve kuzenleri için de para vermek zorunda kalırsın. Sen bu konuda ne biliyorsun ki? İçime ağır bir duygu çöküyordu. Diğer akrabalardan biri yardım istemiyor, sadece tek bir kızın annesi. Kamala, sana karşı insafsız olan insanlara tek bir rupi bile vermeyeceğim. Son sözüm bu. Ondan para dilenmeyecektim. Eğer küçük bir akrabayı desteklemiyorsa gayrimeşru bir çocuğu hiç desteklemeyeceğini biliyordum. Hayal kırıklığı içinde sertçe, önem verdiğim bir şey için senden para harcamanı isteyebileceğimi düşünmemeliydim. Mesele hiç de bu değil. Biz parayı paylaşıyoruz ve büyük harcamalarda birbirimize danışıyoruz. Simon parmaklarını gergin bir tavırla hızlı hızlı maun çay masasına vuruyordu. Hiç değilse bunu baştan sordun. Böyle kararları beraber vermek isterim. Beraber sözcüğü yanlıştı. O tek başına onaylıyor veya reddediyordu. Bütün erkekler ve karıları için durum böyleydi ve ona duyduğum aşka rağmen bu hiç de adil değildi. Simon Park sokağındaki bir restoranda yemeği önerdi. Ona tek başına gitmesini, çünkü cin limon başımı çok ağrıttığı için uzanmam gerektiğini söyledim. Örtünün altına kıvrılırken durumu bu kadar kötü idare ettiğim için kendime lanet okudum. Keşke Binnapore'deki o uydurma zalim aile hikayesini hiç anlatmasaydım. Keşke yalan söylememiş olsaydım. Hayatımı onun telekaydedicide başa aldığı konuşmalar gibi geriye sarabilmeyi diledim. O zaman asla Karakpur'da yanlışlıkla trenden inmez ve planladığım gibi Kalküta'ya gelirdim. Simon beni 2 yıl önce bulur ve kütüphanesinde çalışmam için işe alırdı. Zaman içinde birbirimize aşık olurduk, bir çocuğumuz olurdu ve onun kime ait olduğu konusunda hiç sorun olmazdı. Olurdu, olmalıydı. Olmadı, olamaz. Bu sözcükler ağrıyan, yorgun başımın içinde alaycı bir çocuk tekerlemesi oluşturdu. Simon alkol ve tütün kokarak yemekten dönüp de uykuya dalana kadar sırtım ona dönerek ve düzenli nefes alarak yatmaya devam ettim. Evli kalmak için Kabita hakkında yalanlar söylemiştim. Simon'la hala birlikteydik ama bunun vazgeçmek üzere olduğum şeye değip değmediğini bilmiyordum. Simon ertesi sabah bir gün için Jamshedpur'a gitti ve ben Kabita için kalacak bir yer ve para bulma işine giriştim. Rose Barker'la buluşmama sadece birkaç saat kalmıştı. Olay açılıyordu. Onun için Supriya ile arkadaşlarının en beğeniyle bahsettiklerini duydum, okulları aramaya başladım. Maalesef güz dönemi çoktan başlamıştı. Bu da bir sokak aşağıdaki Loretta House'un dolu olduğu anlamına geliyordu. Ve La Martini'ye de öyleydi. Kalküta'nın dışına bakmak zorundaydım. Kabita'yı ona nasıl davranıldığını bilmediğim uzak bir yere göndermekten korkuyordum. Hem Rose Maxon'da olduğum paranın üstüne yatılı okulu nasıl karşılayacaktım? Banka hesabımda 400 rupiden az para vardı ve Simon nişanlandığımızdan bu yana bana aylık vermeyi kestiği için bu para artmayacaktı da. Çalışma odası kilitli tuttuğum çantada ev masrafları için ayrılmış 210 rupi vardı. Ama eğer onu kullanırsam hizmetkarlara ve satıcılara ödeyecek para kalmayacaktı. Para bulmanın tek yolu kişisel eşyalarımı satmaktı. Kitaplarımın ne kadar az para ettiğini hatırladım ve kullanılmış giysiler de sadece eskiciden birkaç pays getirirdi. Dipnot payısı rupinin 1/1. Rose Barker'ın hayran kaldığı yüzüklere baktım. Nişan yüzüğü sözü, nikah yüzüğü de bağlılığı sembolize ediyordu. Bozulmasını asla istemediğim 2 idealdi bunlar ama buna zorunluydum. Saat 10'da Hawk pazarı yeni açılıyordu ve dost doğru eskiden bana ay taşı kolyemi satmış olan kuyumcuya gittim. Beni görünce adamın gözleri parladı ama almak değil, satmak istediğimi duyunca heyecanı uçup gitti. ''Şu hazineye bir baksanıza'' dedim, elimi önünde çevirerek. 22 karat altının üstünde tek taş bir Golconda elması. ''Tabii kendiniz de bakmak isteyebilirsiniz.'' Nişan yüzüğümü bir büyütecin altında inceledikten sonra 200 rupi vermeyi teklif etti. Ama bu bize geçen sene 1500 rupiye mal oldu. Bunu satın almış olduğumuz kuyumcuya götürmeye cesaret edememiştim. Adam Simon'ın en iyi yüzüğü aramasını nasıl da gülerek izlemişti. Eğer ona satmaya çalışırsam Simon'ı arardı. Evet ama zor bir zamandayız dedi kuyumcu sertçe. Buraya gelen kimsenin cebinde güzel bir nişan yüzüğüne verecek 500 rupi bile yok. Burası yabancıların lüks dükkanlarından biri değil, dürüst bir işletme. 6 kuyumcuyu daha dolaştıktan sonra nihayet nişan yüzüğü için 450 rupi, düğün yüzüğü için 70 rupi vermeyi ve onların birebir taklidini yapmayı kabul eden birini buldum. Adam parayı hemen nakit olarak ödedi ve yüzüklerin taklitlerinin akşama doğru hazır olacağını söyledi. Greenlays Bankası'na gidip hesabımdan ihtiyacım olan parayı çektim. Daha sonra da okul parası sorunu vardı ama bunun için fatura geldiği zaman endişelenirdim. 12'ye 5 kala Great Eastern Oteli'ne girdim. Geniş merdivenden çıkarken şimdi düğün gecemden ne kadar farklı hissettiğimi düşündüm. Ama bu da farklı bir tür başlangıcı müjdeliyordu. Habita ile ilişkimi. Parayı toplamıştım, onu alabilecektim ve bunu düşündükçe ayaklarım daha da hızlandı. Yüzüne makyaj yapmış olan Rose Barker üstünde uzun mor bir elbise ve ona uygun yüksek topuklu ayakkabılarla kapıyı açtı. Kabita üstünde bir önceki günkü aynı çiçekli giysiyle yatakta oturmuş, kısa bacaklarını sallıyordu. Beni ne bir söz ne de bir bakışla selamladı. Kendimi suçlu hissettim. Çünkü ona hiç benim olmak isteyip istemediğini sormamıştım. Sormamıştım çünkü reddedeceğinden emindim. Başka bir yere taşınmayı istemeyecek kadar çok kayıp yaşamıştı. Masaya gittim ve cilalı ahşabın üstüne banknotları saymaya koyuldum. Kabita sessizce ağlıyor, makyajlı gözlerinden uzun siyah nehirler akıyordu. ''Çok teşekkür ederim.'' dedi Rose banknotlara göz gezdirirken. ''Artık hile yok. İngiltere'deki yeni hayatıma karışma.'' Bu savunmacı sözleri beni irkiltti. Durumu yanlış anlamış olmalıydım. Belki de o Simon'ın statüsünü yanlış anlamıştı. Veya bir gün beni İngiltere'ye götürdüğü zaman intikam almamdan korkuyordu. İngiltere'de etrafında ona destek olacak akrabaları olmayan ihtiyar bir kadın olacaktı. Bizse Simon'ın West Sussex'te oturan ve güçlü bir sosyal sınıfa mensup olan annesi, kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte eski ICS'ler olacaktık. İngiltere konusunda endişelenme dedim rahat bir tavırla. Şunu söyleyeyim ki ben de senden aynısını bekliyorum. Bir daha asla irtibat kurmayacağız. Ben aşağıda fatura işini halledeceğim. Odanızı saat 1'de boşaltmış olmalısınız. Kabita'nın küçük kilim çantasını aldım ve arkamdan gelmesini bekledim. Usulca yataktan aşağı kayıp Rose'un yanına gitti. ''Hoşça kal anne'' dedi alçak sesle. Duruşundan bir öpücük veya sarılma beklediğini anlamıştım. Ama Rose cevap vermek için bile dönmedi. Rupileri saymakla meşguldü. Bölüm 41. Ağaç nasılsa meyvesi de öyledir. Bengal atasözü. Eğer acele edersek şu Tonga'yı yakalayabiliriz dedim. Kabita'yı dışarı çıkardıktan sonra. Kaldırımda bize gölge yapan bir kemer vardı ama güneş sıkışık trafiktekileri kavuruyordu. Biraz önce hissettiğim umutsuzluk kaybolmuştu. Kabita yaşıyordu, o benimdi. Senin evine mi gidiyoruz teyze? Kabita'nın yeşil gözleri umutla bana baktı ve benden tahmin ettiğim kadar korkmadığını fark ettim. Hayır, maalesef küçük bir kızın kalması için bir odam yok. Her söz ağzımdan bir kurşun gibi çıkıp ona saplanmış gibiydi ve gözlerindeki ışığın kaybolmasından bunun onu incittiğini anladım. Ama senin evin çok hoş ve sen beni lüks içinde büyütecekmişsin, anne öyle söyledi. Lütfen endişelenme. Kızımın çoktan Rose Barker'ın meşhur sözlerinden birini öğrenmiş olmasını pek ironik buldum. Şimdi hangi hanım arkadaşımın seni birkaç gece misafir edebileceğine bakacağız. Rose Villa'daki gibi teyzelerle dolu bir ev mi? Küçük kaşları çatıldı. Hayır, öyle değil. Ama önce bir fikrim var. Sen hiç dondurma yedin mi? Magnolia'da onun ilk dondurmasını kendinden geçerek yemesini bütün bir öğleden sonra izleyebilirdim. Ama yapılacak o kadar çok şey vardı ki, ıslak bir mendille hem ağzına bulaşan dondurma hem de gözlerindeki makyajı silerken ona geceleri yumuşak bir yatakta uyuyabileceği ve gündüzleri kendi yaşındaki kızlarla çalışıp oynayarak geçirebileceği bir okul aradığımı açıkladım. Ama önce onu College sokağına götürecektim. Okulla olan bağlantıları nedeniyle Supriya ile Bayan Sen'in küçük bir kız için en iyi okulun hangisi olacağına dair mutlaka bir fikri vardı. Bayan Sen'in kapıyı açınca keyifli bir çığlık atması son birkaç yılki gerginliği silip götürdü. ''Bizi görmeye gelmişsin, bu küçük arkadaşın da kim?'' ''Bu benim Taşra'daki sevgili yeğenim Mashima. İsmi Zeynat.'' dedim. Kabita'nın elini sıkarak, bu Müslüman ismini duyunca Bayan Sen'in kaşları kalktı. Bunu görmezden gelerek Supriya'nın evde olup olmadığını sordum. Evde ama hala uyuyor. Dün gece geç saatlere kadar kutlama yaptı. Arvin, Pankaj ve birileri daha onu dışarıda bir kafeye götürdüler. Ama geldiğine göre onu uyandıracağım. Kavita'yla misafir odasındaki geniş rahat bir divana buyur edildik ve bayan senin hizmetçisi dünkü partiden artanları ısıtmak ve çay yapmak için mutfağa girdi. Bayan Sen ve Supriya'yla Kavita duymadan konuşmak istiyordum. Çocuğuma Nişan'ın birkaç kitabını vererek benim tuvalete gideceğimi söyledim. Bunun yerine Supriya'nın yatak odasına gittim. Annesi giyinmesine yardım ediyordu. İkisi de şaşkınlıkla bana baktı. Öldüğüm için üzgünüm ama sizinle yalnız konuşmalıyım. Yeğenim beklenmedik bir şekilde geldi. Anne babasını kaybetti. Bayan Sen'in tutmakta olduğu sarı parmaklarının arasından kayıp yere düştü. Ah zavallı çocuk. Öyle dedim. Babası bir fabrika kazasında öldü. Annesi de dizanteriden gitti. Onu kendi vesayetime aldım. Çünkü amcasının ona bakıp eğitecek gücü yok. Ne korkunç bir trajedi. Ama sen olduğun için ne kadar şanslı. Supriya bana sıcacık bir bakış attı. Herhalde Middleton Mansions'a taşınacak. Keşke onu konuk edebilseydim ama yapamam. Sen kadınlarının gözlerinin inanamayarak kocaman açılmasını izledim. Kocam ve bizde kalan rahipten dolayı durum biraz karışık. Onun için en ideal yer bir yatılı okul olacak. Ama Kalküta'da boş yeri olan bir okul bulamıyorum. Ne? Neden gündüz okuluna gidip sizinle kalamıyor diye sordu Supriya. Ne tür bir okul en iyisi olur diye söze karıştı bayan Sen. O çok açık tenli, senden bile açık tenli, Kamala. Hem neden bir Müslüman ismi var? Merhum babası Müslümandı dedim dikkatle ve bildiğiniz gibi pek çok Hintli açık tenli, Kaşmirliler, Pencaplılar, Parsiler. Ama o Bengalli, acaba? Supriya sustu. Affedersin, bunu söylememeliyim. Hadi söyle dedim. Babası Bay Lewis mi diye sordu Supriya. Bayan Sen ona bir tokat attı. Utan! Supriya yanağını ovalarken ben vereceğim yanıtı hazırlamaya çalışıyordum. Simon babası değil. Eğer öyle olsaydı işler çok daha kolay olurdu dedim gülmeye çalışarak. 7 yıl evvel Kalküta'ya iş bulmaya geldiğimi hatırlamıyor musun? Zenaat 7 yaşından biraz daha büyük. Onu son gördüğümde yeni doğmuş bir bebekti. Onun senin çocuğun olduğunu söylemedim diye karşı koydu Supriya. Sadece Bay Lewis'in geçmişinde gizlenmiş bir çocuk mu çıka geldi acaba diye merak ettim. İngilizler pisliklerini temizlememekle ünlüdür. Bayan Sen Supriya'nın saçlarını fırçalamaya koyuldu. Aptallaşma. O besbelli Kamala'nın yeğeni. Gözleri ne kadar birbirine benziyor baksana. Yatılı okul hakkında birkaç fikrim var ama Kalküta'da değiller. Darjeeling'deki bir okulun masrafını karşılayamam. Aradaki uzaklığa da dayanamazdım. Ben nehrin hemen 1 saat yukarısındaki Chandernagore'yi düşünüyorum. Bayan Sen fırçayı bırakıp kızının saçlarını örmeye başladı. Oradaki St. Joseph ismindeki eski bir manastır okulundan mezun oldum ben. Baş rahibeye yeğenin hakkında yazacağım, belki bir yetim bursu da verilir. Ama öğretmenler ve kızlar nazik midir dedim tereddütle. Demek istiyorum ki ben Hintli öğrencilere iyi davranılmayan bir yatılı okulda okudum. Öğrenciler pek birbiriyle kaynaşmazdı. Bayan Sen örmeyi bitirince kızının başını öptü, sonra dönüp bana baktı. Birkaç mezunlar çayına katıldım. Genel atmosfer ve öğrenciler çok hoş. İkiniz de memnun kalırsınız. Senlerin yardım etme çabasından ve ayrıca Chandernagore'ye gitme zamanı gelene kadar Kavita'yı misafir etme tekliflerinden çok etkilenmiştim. Sormama gerek kalmamıştı. Kendileri teklif etmişti. Nasıl da gerçek dosttular. Üçümüz kol kola yatak odasından çıktık. Kavita tam okuldan dönen Nişan kapıdan girerken sunulan çayla leziz kurabiyelerin tadını çıkartıyordu. Bu gece burada kalacaksın. Kalküta'daki en müşfik ailenin yanında. Yarın ondan önce gelip seni alışverişe götüreceğim. Teşekkür ederim teyze dedi ve satranç tahtasını kuran Nişan'a katılmak için masaya koşmadan önce yanıma gelip çabucak kucakladı. Onun için yeni arkadaşlarıyla eğlenceli zaman geçirmekti bu. Benim içinse bir başka sonun başlangıcı. 42. ayrımın sonu. Sayfa 468.